Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 28. ayrım. Daha sonra dikkatini üzerinde bir CD çalar duran siyah, antika bir konsolun çekmecelerine yöneltti. Çekmecelere hatırı sayılır bir CD koleksiyonu yerleştirilmişti. Holmberg yarım saat boyunca her CD'yi teker teker kaplarından çıkartarak kaplarında yazanlarla içindekiler uyumlu mu diye kontrol etti. 10 kadar etiketsiz CD'yi bir kenara ayırdı. Bunların içeriği korsan kayıt ya da internetten indirilmiş olabilirdi. CD çalara koyarak hepsini kontrol etti. Yalnızca müzik kaydedilmişti. Televizyon rafına zengin bir DVD koleksiyonu dizilmişti. DVD'lerin birçoğundan atlayarak bazı parçalar izledi. Aksiyon filmleri, belgeseller, röportajlar, açık oturumlar, bazı haber programları, çıplak gerçekler, içimizden biri, araştırma görevi gibi programlar kaydedilmişti. 38 adet DVD'yi ayırıp bavula koydu. Mutfağa gitti. Yanında getirdiği termostan bir fincan kahve doldurarak kısa bir mola verdi. Ecza dolabı işlevi gördüğü belli olan bir raftan bazı kavanozları ve ilaç şişelerini bir naylon torbaya koyarak valize taşıdı. Mutfaktaki tüm gıda ürünlerini gözden geçirdi. Buzdolabının içine, kahve paketlerine, tıpası açık şişelere baktı. Pencere kenarındaki bir saksının içinde 1220 kron ve bazı faturalar vardı. Belli ki bu saksı günlük alışverişler için kullandıkları bir çeşit kasaydı. Banyodan hiçbir şey almadı. Kirli sepeti ağzına kadar doluydu. Holdeki gardıropta asılı bütün elbiselerin ceplerini yokladı. Svensson'ın spor ceketinin iç cebinde cüzdanını buldu. Müsaadere tutanağını ekledi. Cüzdanda Svensson'ın Friskis and Svettis adlı spor kulübüne üyelik kartı, Handelsbanken ATM kartı ve 400 kron vardı. Bergman'ın cüzdanını da buldu. İçindekilere birkaç dakika göz gezdirdi. Onun da aynı spor kulübünden üyelik ve aynı bankadan ATM kartı vardı. Ayrıca Konsum kartı bulunuyordu ve Club Harrison adlı bir yerin üyesiydi. 2500 kron cüzdanda taşımak için biraz fazla gibiydi ama hafta sonu tatilini Stockholm dışında geçirecekleri göz önüne alındığında normal sayılırdı. Paralara dokunulmaması bir hırsızlık cinayetine kurban gitmediklerini gösteriyordu. Elbise askılığının üzerindeki rafta duran Bergman'ın çantasından. Haftalık planların kaydedilebileceği bir cep defteri, küçük bir adres defteri ve deri kaplama siyah bir not defteri. Holmberg bir kahve molası daha verdi. Svensson ile Bergman çiftinin evlerinde can sıkıcı ya da çok özel sayılacak hiçbir şeye şimdiye kadar rastlamamıştı. Ne seks aletleri, ne seksi iç çamaşırlar, ne porno kasetler, ne marihuanalı sigaralar, ne de yasa dışı herhangi bir şey vardı. Normal bir çifte benziyorlardı. Hatta polisin bakış açısından ortalamadan daha renksiz bir çift bile denebilirdi. En sonunda yine yatak odasına döndü. Çalışma masasının başına oturdu. Masanın üzerinde ve çekmecelerde Bergman'ın Rusya'dan sevgilerle başlıklı doktora teziyle ilgili belgeler vardı. Belgeler tıpkı iyi bir soruşturma raporu gibi titizlikle düzenlenmişti. Bazı metinleri okumaya daldı. Mia Bergman emniyet teşkilatında çalışmalıymış dedi kendi kendine. Yarısı boş bir rafta yalnızca Svensson'a ait belgeler vardı. Bunlar da basında çıkmış, kendi makaleleriyle ilgisini çekmiş gazete kupürleriydi. Bilgisayarı açıp bir süre inceledi. Yazılım programları, mektuplar, internetten indirilmiş makaleler ve FDF dosyaları toplam 5 GB'lık bir alan kaplıyordu. Bunları bir akşamda okuması tabii ki mümkün değildi. Bilgisayarı, disketleri, zip sürücüsünü ve 30'a yakın zip disketini el koyulan eşyaların arasına kattı. Holmberg bir süre oturup düşündü. Görebildiği kadarıyla bilgisayarda yalnızca Mia Bergman'ın çalışmaları vardı. Svensson gazeteciydi. Bir gazetecinin de en önemli çalışma aracı bilgisayarıydı. Ama bu bilgisayarda ona gelmiş bir e-posta bile yoktu. Demek ki onun başka bilgisayarı vardı. Kalktı, evi dikkatle tekrar aradı. Holde siyah bir sırt çantasının içinde Svensson'a ait not defteri ile içi boş bir dizüstü bilgisayar kılıfı görmüştü. Ancak ortada böyle bir bilgisayar yoktu. Anahtarları aldı, bahçedeki araba parkına inip Bergman'ın arabasının içini, bagajını aradı. Daha sonra Bodrum'da onların dairesine ayrılan yere baktı. Aradığı bilgisayarı bulamadı. Köpeklerin tuhaf tarafı havlamamalarıydı sevgili dostum Watson. Müsaadele tutanağına bir bilgisayarın kayıp olduğunu not etti. Bublanski ile Faste, Lundagatan'dan döndükten hemen sonra saat 18.30'da savcı Ekström'ün odasına gittiler. Kurt Svensson telefonla randevu alınarak Stockholm Üniversitesi'ne Bergman'ın tez hocası ile görüşmeye gönderilmişti. Jerker Holmberg hala Enskede'deydi. Sonja Modig Oden Plan'da olay yeri incelemesine nezaret ediyordu. Bublanski'nin soruşturma ekibinin başına getirilmesinin üzerinden 10 saat, Cylinder avının başlamasının üzerinden ise 7 saat geçmişti. Bublanski, Lundagatan'da yaşananları kısaca özetledi. "Kim bu Miriam Wu?" diye sordu Ekström. "Henüz hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Suç kaydı yok. Hans Faste'nin yarın sabahki ilk işi bu kızı aramak olacak. Ancak gördüğümüz kadarıyla Cylinder Lundagatan'da oturmuyor. Dolaptaki hiçbir giysi onun beden ölçülerine uygun değil." "Hani giysiler de giysi ama," dedi Faste. "Nasıl yani?" diye merakla sordu Ekström. "Anneler günü için alınabilecek türden kıyafetler değil." "Henüz Wu ile ilgili hiçbir şey bilmiyoruz," dedi Bublanski. "Daha ne bilmen gerekiyor ki Tanrı aşkına? Bir dolap dolusu orospu kıyafeti var." "Orospu kıyafeti mi?" dedi Ekström. "Yani siyah deri, deri taklidi kıyafetler, korseler, fetiş kırbacı, bir komodin dolusu seks oyuncağı. Hani öyle ucuz şeyler de değil. Demek istediğin Miriam Wu'nun fahişe olduğu mu?" "Şimdilik onun hakkında kesin bir şey bilmiyoruz," dedi Bublanski bir kez daha, sözcüklerin üzerine basarak. Birkaç yıl önceki Sosyal Hizmetler Müdürlüğü raporlarından birinde Cylinder'ın fahişelik yaptığı ima ediliyor, dedi Ekström. "Ve onlar genellikle ne dediklerini bilirler," dedi Faste. "Sosyal Hizmetler Müdürlüğü raporunda yazanlar polis kayıtlarınca desteklenmiyor ama," dedi Bublanski. "Tanto Lunden'de 16-17 yaşlarındayken Cylinder'ın kimliğini kontrol edip üzerini aramışlar. Yanında kendinden çok yaşlı bir adam varmış. Aynı yıl sarhoşluktan karakolu boylamış. Yanında yine kendinden çok yaşlı bir adam varmış. Polis kayıtları fazlasını belirtmiyor." "Öyle çabuk yargıda bulunmayalım demek istiyorsun değil mi?" dedi Ekström. "İyi, ancak Faste'nin bu söyledikleri benim aklıma şöyle bir şey getiriyor. Kadın ticareti ve fuhuş üzerine tezini hazırlarken Mia Bergman, Cylinder ve Wu ile görüştü. Bir şekilde onları kışkırttı. İşte bu cinayet sebebi olabilir." "Belki de Bergman, Cylinder'ın vasisiyle de görüştü ve böylece o da cinayetler çemberine girdi," diye Ekström'ün sözünü tamamladı Faste. "Mümkün," dedi Bublanski, "ama gerçek soruşturmada ortaya çıkacak. Şimdi önemlisi Cylinder'ı bulmak. Lundagatan'da oturmadığı ortada. Eğer Wu'yu bulursak, o daireye nasıl taşındığını ve Cylinder'la ne tür bir ilişkisi olduğunu öğreniriz." "Peki Cylinder'ı nasıl bulacağız?" "Bir yerlerde bulacağız. Sorun, Lundagatan haricinde hiçbir yerde ikamet kaydına rastlanmaması. Adres değişikliği de yapmamış. Bir zamanlar St. Stefan Akıl Hastanesi'nde yattığını ve oradan da çeşitli koruyucu ailelere verildiğini unutuyorsun." "Unutmuyorum," dedi Bublanski kağıtlarını kontrol ederek. "15 yaşındayken 3 koruyucu aile değiştirmiş. Hepsiyle de sorun yaşamış. 16 yaşından 18 yaşına kadar Hagerstein'de bir çiftin yanına verilmiş. Fredrik ile Monika Gulberg. Kurt Svensson üniversitedeki işini bitirince onları ziyaret edecek." "Basın toplantısında ne yapacağız?" diye sordu Faste. Saat 19'da Erika Berger'in çalışma odasına kasvetli bir hava hakimdi. Bublanski gittiğinden beri Mikael Blomqvist oturduğu koltuğa çakılıp kalmış, tek bir kelime etmemişti. Malin Eriksson bisikletine atlayıp Lundagatan'a gitmiş, neler olduğuna bakmıştı. Geriye kimsenin tutuklanmadığı, sokaktaki trafiğin normal akışına döndüğü haberiyle gelmişti. Henry Cortes telefon açarak polisin bir kadını aradığını ancak ismini öğrenemediğini söylemiş, Erika da ona kimi aradıklarını açıklamıştı. Erika Berger ile Malin Eriksson ne yapmak gerektiği üzerine tartışmış ama Cylinder'ın yetenekli bir hacker ve Venestrom olayında Mikael'e bilgi taşıyan gizli kaynak olduğunu yalnızca Erika ile Mikael bildiğinden Malin, Salander adını ilk defa duyuyordu. Konuşmaları sık sık Erica'nın manalı susmalarıyla kesilmiş, aklı başında bir sonuca ulaşamamışlardı. Michael birden ayağa kalkarak, ''Ben eve gidiyorum.'' dedi. ''Düşünemeyecek kadar yorgunum, uyumam lazım. Yapacak çok işimiz var. Yarın kutsal cuma. Dinlendikten sonra belgeleri elden geçiririm. Malin, Paskalya tatilinde çalışabilecek misin?'' ''Seçeneğin var mı ki?'' ''Yok, en iyisi cumartesi öğlen 12'de işe koyulalım. Benim evimde çalışmaya ne dersin?'' Bana uyar. Bu sabah kararlaştırdığımız işin kapsamını yeniden tanımlayacağım. Artık iş Doug'ın ifşa ettiği kişilerin cinayetlerle ilgisi var mı diye araştırmaktan çıktı. Şimdi onları kimin öldürdüğünü bulacağız. Malin Erickson bunu nasıl yapacaklarını merak etse bile bir şey söylemedi. Blomqvist eliyle hoşça kalın işareti yaparak hiç konuşmadan çıkıp gitti. Saat 19.15'te Komiser Bublanski basın toplantısı odasına giden savcı Ekström'ü gönülsüzce izledi. Toplantı saati 19 diye ilan edilmişti ama o 15 dakika gecikmişti. Ekström'ün aksine Bublanski, televizyon kameralarının spot ışıkları altında konuşmaya hiç de meraklı değildi. Üzerine dikkatleri topladığında neredeyse panik atak geçirirdi. Bu gidişle kameralara hiç alışamayacaktı. Zaten böyle bir niyeti de yoktu. Ama Ekström'ün keyfi gıcırdı. Gözlüklerini düzelterek ciddi bir ifade takındı. Kameralara bol bol poz verdikten sonra elini kaldırarak toplantıya başlama işareti verdi. Hepiniz geçen gece Enskede'de işlenen cinayetlerle ilgili biraz alelacele hazırladığımız basın konferansına hoş geldiniz. Şimdi elimizde sizinle paylaşacağımız yeni bilgiler var. İsmim Savcı Richard Ekström. Yanımdaki cinayet masasından Komiser Jan Bublanski. Soruşturma ekibinin sorumlusu. Şimdi size bir basın açıklaması yapacağım. Ardından sorulara geçebiliriz. Ekström susup gazeteci topluluğuna baktı. Enskede'deki cinayet büyük bir haberdi. Gittikçe de büyüyordu. Aktuelt, Rapport ve TV4'ün de içinde olduğu bütün televizyon kanalları oradaydı. Salondaki 25 muhabirin birkaçı dışında çoğunu tanıyordu. Bildiğiniz üzere geçen akşam Enskede'de iki kişi vahşice öldürüldü. Suç mahallinde bir adet Colt 45 Magnum tabanca bulundu. Adli tıp bugün bu silahın cinayetlerde kullanıldığını teyit etti. Silahın sahibi belirlendi ve peşine düşüldü. Ekström heyecanı artırmak için bir süre sustu. Bu akşam 5 civarında silahın sahibinin Odenplan'daki evinde cesedi bulundu. Vurularak öldürülmüş. Bu cinayetin Enskede'deki cinayetlerden önce işlendiğini düşünüyoruz. Polis, Ekström Bublanski'yi işaret etti, sağlam kanıtlara dayanarak her üç cinayetinde aynı kişi tarafından işlendiğini düşünüyor. Salondan bir uğultu yükseldi. Habercilerin birçoğu cep telefonlarına sarılıp duyduklarını alçak sesle aktarmaya başladılar. İsveç radyosundan bir muhabir, ''Şüpheliyi belirlediniz mi?'' diye bağırdı. Ekström sesini biraz yükseltti. Açıklamamı bitirmeme izin verirseniz o konuya da geleceğiz. Bu akşam polis 3 cinayetle ilişkilendirdiği bir isim belirledi. Bu adamın bir ismi var mı? Adam değil, kadın. Polis cinayet silahının sahibiyle ilişkisini tespit ederek cinayetin işlendiği saatlerde Enskede'de bulunduğunu belirlediği 26 yaşında bir kadını arıyor. Bublanski'nin kaşları çatılıp suratı asıldı. Ekström'le farklı düşündükleri konuya gelmişlerdi. Komiser ele geçirilip sorgulanana kadar şüphelinin adının verilmesine taraftar değildi. Ekström'ün elinde sarsılmaz kanıtlar vardı. Polis bu sağlam kanıtlara dayanarak 3 cinayetin şüphelisi ilan ettiği psikolojik açıdan sorunlu bir kızı arıyordu. Toplum için tehlike arz eden Salander'ın en kısa zamanda yakalanması herkesin yararınaydı. Bublanski tek bir teze bağlanmadan önce hiç değilse Buyurman'ın apartmanındaki teknik araştırmalar sonuçlanana kadar beklemeyi önermişti. Ekström'ün karşı argümanı şuydu. Ellerindeki belgelere göre Salander şiddete eğilimli, akıl sağlığı bozuk biriydi. Cinnet geçirip 3 kişiyi katlettiği ortadaydı. Bunu tekrarlamamasının da bir garantisi yoktu. Başka bir eve girip birkaç kişiyi daha katlederse ne yaparız diye sormuştu Bublanski'ye. Bublanski'nin buna verilecek bir cevabı yoktu. Ekström, sükuneti sağlamak için ellerini kaldırdı. Üç cinayeti de bir kadının işlediği haberi salonda bomba etkisi yapmıştı. Ekström mikrofonu Bublanski'ye uzattı. Bublanski boğazını iki kez temizledi, gözlüklerini düzelterek üzerinde anlaştıkları metne bakmaya başladı. 26 yaşında Lisbeth Salander isimli bir kadını arıyoruz. Kadının pasaport resmi çoğaltıldı. Hepinize dağıtılacak. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ancak halen Stockholm sınırlarını terk etmediğini düşünüyoruz. Zanlının bir an önce bulunması için halkın desteğini istiyoruz. Lisbeth Salander, 1 metre 50 santimetre boyunda, zayıf bir kadın. Derin ve öfkeli bir nefes aldı. Ter içinde kalmıştı. Daha önce psikiyatrik tedavi de gören Lisbeth Salander'ın kendisi ve başkaları için tehlike arz ettiğini düşünüyoruz. Ama bu, altını çizerek vurgulamak istiyorum, onun katil olduğu anlamına gelmiyor. Yalnızca ulaştığımız kanıtlar hem Enskede'deki cinayetler hem de Odenplan'daki cinayetle ilgili Salander'ı derhal sorgulamamızı gerektiriyor. Ne dediğinizi anlayamıyoruz diye araya girdi bir akşam gazetesi muhabiri. Salander bu cinayetleri işledi mi, işlemedi mi? Bublanski çaresiz bir ifadeyle Ekström'e baktı. Polis çok yönlü bir araştırma yapıyor ve tabii ki çeşitli senaryoları değerlendiriyoruz. Ama şu an bahsi geçen kadına yönelik bazı şüphelerimiz var. Bir an önce onu bulup sorgulamak istiyoruz. Ona yönelik şüphelerimiz suç mahallinden elde edilen teknik delillere dayanıyor. Nasıl bir delil diye bir soru yükseldi. Bu delillerin niteliğini şimdilik tartışmayacağız. Salonda her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Ekström bir elini kaldırıp muhabirleri sükunete davet ederken, diğer eliyle işaret ederek Dagens Eko'nun habercisine söz verdi. Onu daha önceden tanıyor, dengeli biri olduğunu düşünüyordu. Komiser Bublanski, Lisbeth Salander'ın daha önce bir psikiyatri kliniğinde tedavi gördüğünü söyledi. Sorunu neydi, öğrenebilir miyiz? Bu kadının sorunlu bir geçmişi var. Zor şartlarda büyümüş. Vesayet altındaymış, cinayet silahı da vasisine ait. Vasisi kim? Odenplan'da evinde vurulan adam. Henüz akrabalarına bildirmediğimiz için ismini saklı tutuyoruz. Cinayet sebebi ne? Bublanski mikrofonu aldı. Olası sebepler üzerine spekülasyon yapmayacağız. Poliste kaydı var mı? Evet. Salonun arkasından davudi bir ses duyuldu. Toplum için tehlikeli mi? Ekström bir süre tereddüt ettikten sonra elimizdeki raporlar stres altında şiddete başvurabileceğini belirtiyor. Tutuklama kararı çıkarmamızın nedeni de bu. Onu bir an önce ele geçirmek istiyoruz. Bublanski alt dudağını ısırdı. Cinayet masasından polis memuru Sonya Modik akşam saat 9'u bulduğunda hala avukat Buyurman'ın apartmanındaydı. Kocasını arayıp durumu açıkladı. 11 yıllık evliliklerinde kocası Sonya'nın işinin hiçbir zaman 9'dan 5'e sürmeyeceğini kabullenmişti artık. Sonya, Buyurman'ın çalışma masasında oturmuş, çekmecesinde bulduğu kağıtları okurken elinde iki kağıt fincan kahve ve bir torba dolusu kurabiye ile Bublanski çıka geldi. "Neye dokunmamı istemezsin?" diye sordu Bublanski. "Teknik ekip buradaki işini bitirdi. Mutfak ve yatak odasını inceliyorlar. Ceset de hala burada." Bublanski bir sandalye çekip oturdu. Sonya Modik torbayı açıp bir kurabiye aldı. "Teşekkürler, tam da kafein krizinden ölmek üzereydim." Bir süre hiç konuşmadan kahvelerini içip kurabiyelerini yediler. "Lundagatan'da işlerin iyi gitmediğini duydum," dedi Modik, parmaklarındaki kırıntıları yalayarak. "Kimseyi bulamadık. Salander'a yollanmış postalar vardı ama orada Miriam Wu diye biri oturuyor. Ona da henüz ulaşamadık." "Kimmiş?" "Bilmiyorum, pasta bulmaya çalışıyor. Bir ay önce kontrata eklenmiş. Görünüşe göre dairede yalnızca yaşıyor. Bence Salander oradan taşınmış. Adres değişikliği de yaptırmamış. Belki bunları planlayarak yapmıştır." "Ne? Üç cinayeti birden mi?" Bublanski bitkin bir ifadeyle başını iki yana salladı. "Her şey çorbaya döndü. Ekström basın toplantısı yapalım diye tutturarak bizi basın cehennemine sürükledi. Sen bir şey bulabildin mi?" Yatak odasında buyurmanın dışında boş bir magnum kutusu bulduk. Adli tıpa gönderildi. Bir dosyada buyurmanın Salinger hakkında vesayet şubesine yazdığı aylık raporlar var. Bu raporlara göre Salinger kanatsız bir melek. "Oda mı?" dedi Bublanski. "Oda mı ne demek?" "Oda mı?" dedi Bublanski. "Oda mı ne demek?" "Oda mı Salinger'a hayran?" Bublanski, Armanski ve Blomqvist'le yaptığı görüşmeleri özetledi. Sonia Modic, onu sözünü kesmeden sonuna kadar dinledikten sonra saçlarını karıştırıp gözlerini ovuşturdu. "Çok mantıksız," dedi. Bublanski ciddi bir ifadeyle başını sallayıp alt dudağını çekiştirdi. Yan gözde onu izleyen Modic gülmemek için kendini zor tuttu. Ona bir parça zalim bir adam görüntüsü kazandıran yüzü, kaba, yontulmuş bir heykelin yüzüne benziyordu. Ne zaman şaşırsa ya da içinden çıkamadığı bir durumla karşılaşsa hemen suratı asılırdı. İşte bu anlarda lakabının hakkını veriyor, tam Komiser Bubla oluyordu. Modic bu lakabı hiç kullanmamıştı. Nasıl ortaya çıktığını da bilmiyordu. Ama Bublanski'nin kişiliğine çok oturuyordu. 28. ayrımın sonu. Sayfa 310. Devamı 29. ayrımda.